Podcast dinle.
91.6 Kiss FM stüdyolarında bugün Türkiye'nin en değerli bilim insanlarından birini ağırlıyoruz. Profesör Doktor Murat Şaroğlu bizlerle. Türkiye'de hayvan sağlığında göz dendiğinde akla gelen tek isim. Sevildiği kadar da sevilmeyen bir süper kahraman bizlerle. Hocam hoş geldin.
Hoş bulduk Tolga'cığım, merhaba.
Nasılsın, iyi misin?
Çok iyiyim, teşekkür ederim. Tabii işten çıktık biraz gün boyu. Birçok hastamızla, hasta yakınımızla ilgilendiğimiz için onun verdiği bir rehavet var ama işte Kiss FM'e gelince enerjimiz birden yükseliyor. Ortam, atmosfer seni görünce.
Ne mutlu bana. Hocam ben bugün şeyden bahsetmek istiyorum. Türkiye'de evcil hayvan göz denince akla gelen ihtisas sahibi tek insansın ve hiçbir girişimde bulunan insan var mı? Yani işte bu ihtisası almak için, uzmanlık için çalışan hekimler var mı? Neler oluyor? Sektörde nasıl gidiyor? Çünkü bir gün Murat Şaroğlu olmadığında bizim hayvanlarımız görmeyecek mi? Bunu merak ediyorum aslında.
Yok yok, görecekler. Görecekler inşallah. Şöyle, ben aslında tek olduğumu düşünmüyorum. Tek değilim. Yani ülkenin birçok şehrinde, birçok veteriner fakültesinde göz hastalıkları konusunda doktora yapan genç meslektaşlarım var. Yine akademik camiada olup da göz hastalıklarıyla ilgilenen birçok meslektaşım var. Yani şöyle diyebiliriz, ben sanıyorum 28 senedir, işte yaklaşık 30, yani öğrenciliğimdeki merakımda düşünecek olursak yaklaşık 30 senedir bu işte çok fazla uğraştım, çok fazla emek verdim ve hani göz benim adeta dünyam oldu. Hı hı. Her zaman için merak ettiğim, sürekli kendimi geliştirmek istediğim bir alan oldu. Bu açıdan da henüz mezun olmadan veteriner fakültesinde göz hastalıkları çalışmaya karar vermiştim ve çok bilinçli bir şekilde cerrahi doktoramı da göz hastalıkları üzerine yaptım. Ve asla vazgeçmeyip sürekli üzerine koymaya çalıştığım bir şeyler ve bundan 10 sene önce işte veteriner göz merkezini, senin de bildiğin, zaman zaman hasta getirdiğin, kurarak cerrahinin diğer ilgilendiğim alanlarını bırakıp son 10 senedir sadece gözle uğraşıyorum. Sadece göz hastası kabul ediyorum. Elbette bir şeye çok emek verdiğiniz zaman bir yerlere geliyorsunuz.
İnsanlar. Peki bu bir çılgınlık gibi gelmedi mi?
Yani çılgınlık da evet.
Türkiye yani şartlarında öyle. Tabii, direkt sadece öyle. Bir hastalık için klinik açmak, ki kaldı ki günümüzde yeni örnekleri de olmaya başladı
tabii.
Ama.
Tabii aslında çılgınlıktı. Bu biraz benim yapımla da ilgili bir şey herhalde. Yani zorla ilgilenmeyi, zorla uğraşmayı, bir takım engeller aşmayı seviyorum. Bu açıdan da hakikaten bir çılgınlıktı. Hatta benim yine cerrahi hocası olan meslektaşlarım, diğer akademik arkadaşlarım bile ben diğer alanları bırakıyorum, sadece göz hastalıkları çalışacağım dediğim zaman, yani sen cerrahi hocasın, niye bırakıyorsun? Yani niye kendini göze hapsediyorsun demişlerdi bana. Benim verdiğim yanıt da şu oldu, yani göz o kadar özel ve değerli bir şey ki, hatta kabul etmeyen bir şey. Bunca yıllık emeğimi, çabamı daha da arttırarak geliştirmek istiyorum. Aslında ben bir yere hapsetmiyorum kendimi. Göz gibi koskocaman bir okyanusa yelken açıyorum diye ısrarla cevaplıyordum. Biraz çılgınlık olsa da en azından yanlış bir şey yapmadığımı görüyorum. Yani tabii. Bir gün bile pişman olmadım. Severek, keyifle göz hastalarıma ilgileniyorum.
Ki kaldı ki genç meslektaşların içinde çok büyük bir örnek oldun. İşte Efe olsun, Alper olsun, uzmanlık alanlarında sadece evet. Tek bir hizmette yer açıp cesaret ettiği tabii, insanlar tabii. Sayende diye düşünüyorum.
Tolga'cığım, aslında işin uzmanı birçok meslektaşım var. Hı hı. Genç, yaşlı, kıdemli, kıdemsiz. Fakat genellikle akademik camiada, üniversite çatısı altında devlet imkanlarıyla çalıştıkları için ya kendilerini iyi tanıtamıyorlar ya mevcut imkanlar artık onları taşımıyor. Fakat işte benim veteriner göz merkezini, şu an veteriner göz polikliniğini kurarken bir amacım da şuydu. İdealizm sadece akademik çatı altında olması gerekmiyor. Örnek bir şey yaparsanız, sağlam durursanız, prensiplerinizden ödün vermezseniz muhakkak arkadan gelen gençler de sizi bir örnek gibi görüp sadece bir konuyla ilgilenerek de bir hekimin hayatını idame ettirebileceğini ve bu sayede kendini çok geliştirebileceklerini görmelerini istedim. Yani bu da benim bir amacım da aslında. Tabii kurduktan birkaç sene sonra Efe olsun, işte Alper, ondan sonra Ece, biliyorsun
evet,
sadece
Ece, evet,
fizyoterapi
Ece.
Çalışıyor. Ve daha yani alanlarında sadece bir noktaya ya da bir türe odaklanan birçok genç arkadan geliyor. Bunu görmek beni mutlu ediyor. Sadece göz çalışmak açısından değil, geleceğimiz açısından da. Çünkü hepimiz mesleğimizi bir yaşa kadar, bir yere kadar yapabiliyoruz. Bir akademisyenin de her ne kadar üniversiteden istifa etmiş olsam da bir misyonu geleceklere örnek olmak, onlara yol açmaktır. Usta çırak ilişkisi gibi. Yaşadığınız süre boyunca öğrendiğiniz, tecrübe ettiğiniz her şeyi, bildiğiniz her şeyi birilerine teslim etmelisiniz ki kuşaktan kuşa artarak daha iyi yerlere gelebilelim.
teknik bilgi kadim bilgiye dönüşsün diye.
Çok doğru.
Hocam bir kısa müzik arası verelim. Az sonra yine devam edelim.
Aynen.
91.6 KIS FM'de sevgili Murat Şaroğlu'nu ağırlamaya devam ediyoruz. Sevgili hocam, demin dedin ki veteriner göz merkeziydik. Şimdi veteriner göz polikliniği olduk. Nedir arasındaki ayrım? Nasıl oldu bu büyüme?
Şöyle, hayatta hiçbir şey yerinde kalmıyor. Yerinde hı-hı. saymıyor. Ben veteriner göz merkezini kurarken tek hekimdim. Haftanın belli günleri belli sayıda hasta kabul edebiliyordum. Yıllar böyle geldi geçti. Tabii İnsanlar bilinçlendikçe, bir bilen aradıkça, sıkıntısını çözmek için acaba uzman var mıdır diye araştırdıkça ya da insanlar birbirine söyledikçe daha çok hasta sahip bizi ziyaret etmeye başladı. Dolayısıyla mevcut teknolojik imkanımızın yanı sıra yanımdaki yardımcılarım artık yardımcı olmaktan çıktı, sonradan aldım. Yani Dilara Tuncer, meslektaşım ve Burak Şaroğlu, hem meslektaşım hem kuzenim, yıllardır benimle birlikte Veteriner Göz Merkezi'nde çalıştılar ve yetiştiler. Uzmanlıklarını da akademik olarak tamamladılar. Zaten biz hani yıllar içerisinde binlerce hasta gördük. Hı hı. Ve dolayısıyla artık kendileri müstakil hasta bakabilme yeteneğine, becerisine sahip oldular. Hoş, veteriner hekim diploması alınca bir meslektaşım her hastalığa bakabiliyor. Yasal olarak bu yetkiye sahip ama benim gözümde... Benim standartlarımda hastalarımı artık güvenle onlara da teslim edebilecek noktaya geldikten sonra elimiz biraz güçlenmiş oldu tabii ki.
Vicdani yeterlilik.
Evet ve sonuçta 10 yıldır geldiğimiz seviyeyi biraz üzerine taşımak istedik. Hı hı. Hastalarımıza zaten ilgileniyorduk ama hasta yakınlarımıza çok fazla vakit ayıramıyorduk iş yoğunluğundan dolayı. Bu veteriner göz polikliniğinde yatar hastasıyla, işte yardımcı personelleriyle, kullanım alanlarıyla daha geniş, daha ferah. Pandemi koşulları da bizi biraz uyandırdı. Hı hı. Bu konuda insanları kapalı alanlara çok sıkışık olarak tıkmamak için. Ve tabii gelişim kaçınılmaz. Bir yerde saymak doğru değil. Bir anlamda belki daha çok çalışıyoruz veteriner göz polikliniğine geçtikten sonra, o organizasyonu yaptıktan sonra, ama sonuçta Dilara Tuncer'e ve Burak Şaroğlu'na o hastane koşullarındaki polikliniği teslim edeceğim tabii birkaç yıl sonra. İçim çok daha rahat olacak çünkü geleceği aslında sadece meslektaşlarımı, kendimi, birlikte çalıştığım insanları değil, hastalarımı ve hasta yakınlarımı da geleceğe hazırlamak amacıyla bu gelişim sürecine girmiş olduk.
Tam
İyi de oldu bana
onu
göre.
Onu soracaktım. Dilara'da, Burak'ta çok kıymetli hekimler ama hayvan sahiplerinin yaklaşımı nasıl oldu? Çünkü ben biliyorum ki insanlar çok tutkulu Murat Şaroğlu konusunda. Hani Dilara bakmasın, Murat baksın gibi şeyler oluyor mu? Yorumlar oluyor mu?
Yok, onları açtık büyük oranda. Şöyle açtık. Artık tabii yıllardır insanlar gele gide Dilara'nın da neler yapabileceğini bu anda görmüş oldular. Yani ikna, yoksa hani bir zorlama, yönlendirme yok. Hı-hı. Hatta bazı hasta yakınları Dilara hocayla muayene oluşturmayı tercih ediyor. Ben de çok mutlu oluyorum. Hatta şöyle bir anekdotumuz var bizim. Ben yaklaşık bir sene önce Dilara'ya adeta hani kavuk verir, kavuğu teslim eder gibi endirek oftalmoskopun kafalubunu takıp da tamam artık sen kendi hastalığına bakabilirsin dedikten sonra, ya hocam siz varken bana kim gelir falan demişti. Ya merak etme demiştim, yani sen artık yetiştin. Ben bunu deklar ettikten sonra insanlar bu konuda ikna olacaktır. Sana hastalarını teslim edeceklerdir. Kaldı ki aynı çatı altındayız. Yani her zaman Dilara'da, Burak'ta tereddüt ettikleri en ufak bir şey olduğunda yine bana gösterme, danışma, konsültasyon yapma şansımız oluyor. Ve şu an bayağı program oldukça yoğun, onun da mutlu oluyorum ben de.
Süper, hayat o kadar hızlı akıyor ki ben Dilara'nın veteriner göz merkezine ilk geldiği dönemi çok net hatırlıyorum.
Evet, yani tabii.
Her şey o kadar hızla gelişiyor ki herhalde 10 sene oldu değil mi?
10 sene
oldu. 10 sene oldu gerçekten. Güzel aslında, hani hem hayvan hakları açısından hem ülkemizdeki bilimin gelişmesi açısından tuğlalar üst üste konularak gidiliyor. O yüzden biz hayvan sahipleri açısından çok mutluluk verici haberler. Artık bir değil 3 hekimimiz var. En azından merkezde ve geçenlerde afet bölgesinde yaşayan tüm hekimler için bir açık çağrı yaptın. Mesela çok duygulandım ben onda. Göz konusunda her türlü desteğe hazırız. Uzaktan da olsa ne yapabilirsek diye. Bilgi gerçekten paylaşılması şart olan.
Kesinlikle tabii. Yani Tolga'cığım, zaten bize hani günlük rutin içerisinde de birçok meslektaşım ülkemizin her yerinden danışırlar. Hı hı. Bir konsültasyon yaparlar. Bir en azından fikrimizi almak isterler. Biz de vaktimiz olduğu oranda, yani sadece klinikteki hastaları değil, hem hasta yakınları hem meslektaşların bu çağrılarını, sorularını yanıt vermeye çalışıyoruz. Ama tabii içimiz yandı, ciğerimiz yandı. Çok üzüldük. Bir şeyler yapabildik, yapamadık. Yani bir şey yapamayanlar da oturduğu yerde yandı. Adeta mahvolduk, kahrolduk. Çok önemli ormanlar, içindeki canlılar. Hadi diyelim ormandaki bütün hayvanlar kurtarılmış olsa bile o giden ağaçlar, o insanların çabası vesaire. Dolayısıyla biz de tabii şehri ve kliniğimizi, mevcut hastalarımızı bırak o bölgelere gidemesek de o bölgelerde çarpışan adeta ateşle meslektaşlarımızın en azından konsültasyon ihtiyaçlarını, danışma ihtiyaçlarını karşılamaya gayret ettik tabii ki.
Ne mutlu
vazifemiz.
Ne mutlu Türk veteriner hekimliğine. Hocam bir güzel şarkıyla taçlandıralım bu pazar gecesini,
tabii,
olur mu?
Tabii ki.
91.6 KIS FM'de Profesör Doktor Murat Şaroğlu'nu ağırlıyoruz. Veteriner hekimlikte göz üzerine konuşuyoruz. Tam bu esnada aklıma ilk gelen şey bizim sokak hayvanlarında en çok rastladığımız göz hastalıklarında böyle neler olduğunda size gelmeliyiz. Bir oradan konuşsak mı hocam?
Tabii. Yani bizim sokaklarda çok göz problemimiz var. Hı-hı. Sen çok yakından biliyorsun. Çünkü gözün sürekli dışarıdayken, evet, hani bir kedi olsun köpek olsun bir rahatsızlığı var mı, sıkıntısı var mı? Bu tabii biraz hani bize ulaşmamın yanı sıra hangi durumlarda müdahale edilmeli, nedir ne değildir bunu iyi anlamak lazım. Özellikle kedilerde enfeksiyonlar çok yaygın. Sokak enfeksiyonları, klamidya, mikoplazma, herpes.
Bir de bulaşıcı bu enfeksiyonlar
sanırım. Tabii bulaşıcı
sanırım.
Bu hatta daha doğmadan anne karnından bile alabiliyorlar kan yoluyla bu mikroorganizmaları ya da hemen doğduktan sonra. Çok basit göz akıntıları, hafif iltihaplanmalar şeklinde başlayıp birkaç gün içerisinde süratle gözün delinmesine kadar gidebilecek ve o el kadar daha bir aylık, iki aylık bebeklerin ömür boyu kör kalmasına yol açabilecek kadar agresif seyreden hastalıklar. Tabii hayvan dostları olsun, duyarlı insanlar, duyarlı meslektaşı bunlarla çok karşılaşıyoruz. Elbette her hastanın ülkedeki ya da İstanbul'daki her hastanın bana ulaşması mümkün olmayabilir. Şu ya da bu sebeple. Bu bazen vakit sebebiyle, bazen sonuçta özel bir kliniğiz. Sen ne kadar
tabii ki
kimsesiz hayvanlara ya da onları getiren güzel gönüllü insanlara maddi olarak destek olmaya çalışsak da koşullarla, zamanla da alakalı bir şey. En önemli şey şu. Bir defa evlerindeki gelişigüzel ilaçları kullanmamaları gerekiyor. Şimdi bin bir türlü göz damlası var. Bir hastalığa iyi gelen diğerini daha kötü hale getirebilir. Gözleri biraz akıntılı, biraz çapaklı bir hayvan gördükleri zaman bunun bir hastalığın başlangıcı olabileceğini, önemsenmesi gerektiğini bilmeleri gerekiyor. Çünkü aynı kediyi 3 gün sonra belki kör vaziyette görebilirler. Yani çapak olmuş gözünde falan deyip diye kafalarını çevirmesin insanlar. Hemen en yakın veteriner hekime götürebilirler. Hiçbir şey olmazsa, kendileri bir şeyler yapması gerekiyorlarsa, kaynamış soğumuş suyla dahi olsa o akıntıların, çapaklanmaların, kabuklanmaların temizlenmesi gerekiyor. Çünkü hayvan zaten bir enfeksiyon geçiriyor. Bir de bir o irinler işte kabuklanıp sertleşip gözün hava almasını engellediği zaman süratle olay kötüye gidip gözün delinmesine kadar sonuçlanabiliyor. Yine yanı sıra artık yani hepimiz yakalığın ne olduğunu biliyoruz.
Evet.
Evet, plastik yakalık. Hastanın gözünü kaşımaması için ya en yakın veteriner kliniğinden ya da eğer varsa kendi hayvanın uygun boyda bir yakalığını bize ulaşıncaya kadar ya da bir hekime ulaşıncaya kadar takmalarında fayda var. Öyle ki o ağrı ve kaşıntı reaksiyonu birden hastanın böyle 3 saniyede 5 saniyede bile istemeden kendi tırnağıyla kendi gözünü delmesine de yol açabiliyor. Buna çok dikkat etmek gerekiyor. Akıntı çok genel bir semptom. Yani bilinçsiz hareket etmemek lazım. Örneğin evde daha önceki katarak ameliyatından kalmış bir kortizonun damla varsa bunu gelişigüzel kullanmamaları gerekiyor. Çünkü enfeksiyonu arttırabileceği gibi varsa korneadaki yarayı derinleştirebilir. Yani bazen iyilik yapalım derken sokaktaki canlılara kötülük de yapabiliyor.
Kaş yaparken göz çıkartmak.
Aynen öyle. Dolayısıyla bunlar çok hassas şeyler. Tabii yani sonuçta bize çok sayıda fotoğraf veriyor ama fotoğrafta olayın sadece çok sınırlı bir kısmını yansıtıyor. Hı hı. Yani ben şu örneği veriyorum. Bir kitap düşünün. Kapağını gördüm diye ben 138. 145. sayfada ne yazdığını bilemem. Aletler, cihazlar bunun için var. Hı hı. Üç boyutlu cihazlarımız, teknoloji bunun için var. Tecrübe de tek başına yetmiyor. İkisini birleştirmek gerekiyor. Yani eğer bize ulaşma imkanları yoksa tabii ki en yakın meslektaşından muhakkak destek alıp danışmadan bir şey yapmamaları gerekiyor. Onun dışında tabii bin bir türlü göz hastalığı var. Öyle sadece bir iki hastalıklı geçmiyor. Bu açıdan da olanak varsa tabii detaylıca muayene etmek bir canlının ömür boyu ışığını korumasına yardımcı olabilir. Şöyle söylüyorum ben, evet hayvanların yaşam hakkı var ama aynı zamanda görmeye de hakları var. Hı hı. Biz eğer bir canlının tekrar görebilmesine ya da görüşünü sürdürebilmesine aracılık edebiliyorsak, hayvan dostları olsun, biz veteriner hekimler olsun, ne mutlu bize.
Çok güzel söyledin. Bir müzik arası verelim. Ondan sonra belki biraz kör kedilerden, eve uyum sürecinden bahsederiz. Tabii. Dost muhabbeti KSFM'de devam ediyor. Profesör Doktor Murat Şaroğlu'nu ağırlıyoruz. Görme engelli hayvanların kurtarıcısı diyorum. Ben aslında nasıl gireceğimi bilemedim bir anda konuya. Sevgili hocam, görme yetisini kaybetmiş bir hayvanın eve uyum sürecinden biraz bahsedelim istiyorum. Ki bu konuda ufak da olsa bir tecrübem var biliyorsun. Senin tabii, de bir aslan da ben de.
Evet. Tabii gönül ister ki her hastamızı görmesini sağlayalım. Her hastayı kurtaralım. Her gözü kurtaralım. Yani bizim için veteriner oftalmoloji açısından, ben ve ekibim için, yani bir göz kaybetmek, bir gözü kurtaramamak, bir canlıyı kaybetmekle eşdeğer. Ancak tabii ki her hastayı kurtarmak mümkün değil. Her hekim her derde deva olabilse herhalde insanlar da ölmezdi ya da canlılar aynen da ölmezdi. Tabii ki her şey yapıldıktan sonra ya da hastanın görüşüne bir şey katamıyorsak ya da zaten bize ulaştığında pek de yapacak bir şey kalmamış olabiliyor. Bazı vakalar bize çok gecikmeli ulaşmış oluyor. Birkaç günlük, birkaç yer gezdikten sonra ya da imkanlar sebebiyle. Maalesef bazı canlıların görüşüne bir şey katamıyoruz. O gibi durumlarda tabii çok net bir şekilde şunu söyleyebilirim. Sen de tecrübe ediyorsun, hı-hı, bunu. Kediler görmemeye çok kolay adapte olabiliyorlar. Yani kediler çok güzel canlılar. Bildikleri ortam değişmediği takdirde, örneğin büyükçe de olsa bir ev olduğu takdirde süratle, üç boyutlu hafızaları ve sezgileriyle evi tanıyıp adeta zihinlerinde, ruhlarında evin grafiğini çıkarıp gayet mutlu mesut yaşayabiliyorlar. İşki hani ağrılı bir durum olmasın gözlerinde. Dışarıdan gelen bir insan, hatta sen de deneyimlemişsindir
tabii,
muhakkak.
Gözlerinin
görme engelli evet, olduğunu bile anlamıyor.
Çoğu zaman anlamıyor. Çünkü çok nadiren koltuktan sehpaya geçerken falan ayağıyla bir önden bazen yokluyor yoklarsa, sehpa orada mı diye.
Evet. Yine de kedi olsun köpek olsun. Tabii köpeklerde bu biraz daha sıkıntılı. Köpekler biraz daha hareketli ve yakınlarıyla
ani
daha
çıkışları olan.
Evet, evet, ani çıkışları, ani hareketleri olan canlılar. Bir defa yaşı ilerlemiş kedi olsun köpek olsun, yaşı ilerlemiş hastalarımızın hareketleri biraz yavaşladığı için bu çarpmalar vesaire daha az oluyor. Yani genç hayvanlarda örneğin bir yaşında bir köpeğin kör kalması çok kötü bir şey. Olabildiğince evdeki objelerin yerini değiştirmemek gerekiyor. Kediler dediğim gibi bu konuda çok daha kolay ama köpekler açısından bu önemli. Örneğin bir sehpa neredeyse hep orada durmasında fayda var. Ya da işte mobilyaların yerinin sık değişmemesi. Dışarıya gezmeye gidiyorsa olabildiğince aynı güzergahın kullanılması çok önemli. Çünkü onlar kaldırımın yerini ezberliyorlar, ağaçların yerini ezberliyorlar. Dolayısıyla bu şekilde daha hani bir yerlere çarpmadan daha mutlu mesut yaşayabiliyorlar. Ses çok önemli görmeyen canlılarda. Yani bir canlı görmüyorsa, beraber yaşadığınız dostunuz, ona belki daha sık seslenmeniz gerekiyor. Onunla belki daha çok konuşmanız gerekiyor ki
güvende hissetsin,
kendini güvende hissetsin, rahat hissetsin. Bunlar önemli faktörler tabii ki. Yine de şöyle bir şey yapılabilir. Özellikle köpeklerle ilgili özel bastonlar var. Yani bildiğimiz biz insanların kullandığı baston gibi değil de tasmaya takılan böyle aslında plastik hafif bir çember. Onlar bir yere çarpmadan önce o dokunduğu için
yavaşlatıyor hayvanı.
Havada seçicilik ve şartlı refleks oluşturarak çarpmaların sayısını azaltabiliyor. Bu şekilde davranılabilir tabii.
Yani onlara bir yaşam alanı sağlandıktan sonra diğer hayvanlardan çok da bir fark olmuyor.
Aynen. İnsan olarak evet, düşünün. Yani mesela bazı insanlarda şöyle bir algı oluyor. Bu görmeyeceksin niye yaşıyor? Ya da uyutalım falan. Ben asla karşıyım yani. Sonuçta benim rahmetli dedem de ömrünün son 20 yılını göremeden yaşadı. Öyle düşünmek lazım. Empati yapmak lazım. Yani o göremeyen canlılara da uygun bir yaşam alanı sunduğunuz takdirde, sevginizi verdiğiniz takdirde, bunu hissettiğiniz takdirde onlar kalbiyle görmeye devam ediyor.
Kaldı ki benimki gibi kalabalık bir evde bile yoğrulup gidebiliyorlar, o sürünün içinde dahil olabiliyorlar.
Çok doğru.
Sevgili Murat Hocam, ağzından yine bal damlıyor. Şimdi seni biraz dinlendirelim istiyorum. Çünkü bir konuğum daha olacak. Az sonra seninle tekrar birlikteyiz. Dost muhabbeti KSFM stüdyolarından devam ediyor. Şimdi bir konuğumuz var. CNR Expo Pet Show Fuarı'nı konuk edeceğiz. Çünkü biz KSFM olarak CNR Expo'da düzenlenen Pet Show Fuarı'na bu sene medya sponsoruyuz. 26-29 Ağustos tarihleri arasında CNR Expo'da düzenlenecek evcil hayvan ürün, malzeme, aksesuar ve tedarik veteriner fuarında bizler sizlerle Kiss FM stüdyosunda Fuarlar Genel Grup Müdürü İlhan Turan konuk olacak. İlhan Bey, hoş geldiniz.
Hoş bulduk, merhabalar.
Nasılsınız?
Çok teşekkür ederim, iyiyim. Sizler nasılsınız?
İyiyiz bizler de. Hazırlıklar bitmiştir herhalde. Son aşamalara gelmiştir.
Hazırlıklar tüm hızıyla devam ediyor. Evet, henüz bitmiş değil. Tüm hızıyla devam ediyor. Hı-hı. İnşallah bahsettiğiniz gibi 26 Ağustos tarihinde fuarımızı açıyoruz.
Süper. Peki biraz fuardan bahsedelim istiyorum ben. Bu sene kaçıncı senesi? Katılımcı profili nasıl olacak? Kişiler neler bekleyecek sizlerden? Kaç firma katılıyor? Bir detayları konuşalım mı sizinle?
Tabii ki. Fuarımız Siyanır Holding kuruluşlarından pozitif fuarcılık tarafından en kapsamlı evcil hayvan olma hedefiyle düzenlenecek pet show fuarı olarak yerini alacak.
Hı-hı.
Bütün hayvanseverlerin ve profesyonel alıcıların her türlü ürün ve hizmete ulaşabileceği pet show, Türkiye'de gelişmekte olan evcil hayvan ürünleri sektöründeki ürün ve hizmetleri ithalatçılar, üreticiler, distribütör ve toptancılarla bir araya getirecek.
Hı hı.
Fuarımızda yaklaşık 70 civarında firma 1000'e yakın markayı temsil edecekler.
Hı hı.
Dolayısıyla sektörün en kapsamlı fuarı olması hedefiyle yolumuza devam edeceğiz.
Süper bilgiler bunlar. Peki fuara katılımcılar ve ziyaretçiler neler görecekler? İçerilerde şovlar, etkinlikler olacak mı?
Tabii ki. Fuara gelen ziyaretçilerimiz hayvanların beslenmesinden, sağlık bakım, kozmetik ürünleri, taşıma ürünleri, tekstil ürünleri, aksesuarlar, oyuncaklar, klinik malzemeleri,
hı hı,
ve hayvan dostlarımızın konforunu düzenleyecek birçok ürünle karşılaşabilecekler.
Şimdi biz biliyorsunuz ki Türkiye'nin en hayvansever radyosuyuz ve evet, Türk radyolarındaki tek hayvan hakları programıyız. O yüzden biraz hayvan haklarına dair bir ters köşe soru sormak istiyorum size.
Buyurun.
Çünkü geçmiş yıllarda hatırladığım kadarıyla benim pet show fuarları her zaman televizyonlara çıkardı ve hep hayvan istismarları olurdu. Ortalıkta çekiştirilen poniler, kafeslerde, küçücük alanlarda hayvanlar olurdu. Ve günün sonunda o sıcaklığın içinde hayvanlar hep perişan olurdu. Böyle şeyler görecek miyiz?
Kesinlikle hayır. Zaten sıcak bir ortam yok.
Hı-hı.
Bizim salonlarımız gayet modern. Dolayısıyla öyle çekiştirilecek, eziyet edilecek bir durum asla olmayacak. Zaten biz de buna müsaade etmiyoruz. Devletimizin de zaten buna göre kanunları ve kuralları da var. Ve artık insanlarımız da bu konuda çok bilinçli.
Hı-hı.
Dolayısıyla kimsenin bu tür davranışlarında bulunmayacağını ümit ediyoruz ve de kontrol ediyoruz.
Süper. Peki fuarın pet sektörüne katkılarından biraz konuşalım mı? Çünkü pet sektörü içinde olduğumuz bu korona döneminde sanırım biraz yükselişe geçti. Çünkü hepimiz evde hayvanlarımızla vakit geçirdik.
Doğru.
Gerek online olsun, gerek de yüz yüze satışlarda pet sektörünün biraz yükselişte olduğunu ben biliyorum içinde olduğum için.
Kesinlikle öyle. Bu pandemi döneminde birçok insan hayvan sahibi oldular. Bizim fuarımızın amacı da bu zaten. Hayvan sahiplendirmeye özendirmek istiyoruz.
Hı hı.
Dolayısıyla buna ilişkin etkinliklerimiz de olacak. Mesela fuarımızda birkaç tane etkinlikten bahsetmek istiyorum size.
Tabii ki.
Yani çocukların hayvanla tanışmasından tutun da işte kedi köpek eğitimi hakkında ipuçları var. Kedi köpek ırk tanıtımları var. Çocukların hayvanlarla olan teması var. Kuş türleri ve özellikleri hakkında tanıtımlar olacak. Pet modasının yeni trendleri tanıtılacak. Egzotik hayvan hekimliği hakkında bilgiler verilecek. Kedi köpek şovları olacak. Güvenlik koruma ve arama köpeği gösterileri yapılacak. Uygulamalı havcan hayvan eğitimleri olacak. Yani pet sektörüne dair birçok etkinliği gerek yerli ve yabancı konuşmacılar gerekse bu işin profesyonelleri hakkında çeşitli seminerlerde düzenleyeceğiz tabii ki.
Süper. Umuyorum ki her sene daha yükselerek de ileriye gider. Çünkü pet sektörünün buna ihtiyacı var. Çünkü Türkiye'deki yaşayan tüm hayvanların konforunu sağlamak biz hayvanseverlerin boynunun borcu diye düşünüyorum.
Kesinlikle öyle. Fuara katılan imalatçı ve üretici firmalarımız da fuarda yerli ve birçok yabancı ziyaretçiyle buluşacaklar. Dolayısıyla ihracat hedefi olan birçok firma bu fuarda ihracat yapma imkanı bulacaklar. Dolayısıyla bu da ülkemize ve sektörümüze katmerler olarak geri dönecektir. Bizim tek amacımız inanın bu. Sektörün büyümesinde bir rol oynayabiliyorsak ne mutlu bize.
Süper. Peki son olarak dinleyicilerimize Pet Show Fuarı ile ilgili bilgiye nereden ulaşabilirler? Onu da söyleyelim ve vedalaşalım.
Pet Show Fuarı'na dair bilgiyi bizim web sitelerimizden ulaşabilirler. Sosyal medya adreslerimizden ulaşabilirler. Yani CNR Pet Show Fuarı diye arattıkları zaman bütün bilgileri oradan ulaşabilecekler. Fuarımız başta da bahsettiğimiz gibi 26-29 Ağustos 2021 tarihinde 10 ile 19 arasında ziyarete açık olacak. Bütün hayvansever dostlarımızı fuarımıza bekliyoruz.
Ne güzel. Umuyorum ki tüm hayvanseverler bundan faydalanırlar. Ağzınıza sağlık. Teşekkür ediyorum.
Ben çok teşekkür ediyorum. Vakit ayırdığınız için çok teşekkürler. Dediğim gibi bütün hayvanseverleri bekliyoruz.
Seneye tekrar görüşmek üzere.
Çok teşekkürler.
Efendim şimdi bir müzik arası, sonra Murat Şaroğlu ile kaldığımız yerden devam ediyoruz. Dost muhabbeti devam ediyor. Sevgili hocam, demin dedin ki aletler, edevatlar, teknoloji. Biz bu dünyanın neresindeyiz? Türkiye bu aletler, edevatlar ve teknolojinin neresinde? Deneyim var, evet. Peki bu alet, edevata ulaşabiliyor muyuz? Dünyayla eş durumda mıyız?
Ya oldukça iyi durumdayız. Yani şu özellikle son 10-15 yıl içerisinde tabii teknoloji gelişti ama veteriner hekimlik sanatı da gelişti. Aslında bu biraz insan hekimliğinin gelişmesiyle de orantılı. Dolayısıyla günümüzde artık sadece bizim veteriner oftalmoloji açısından değil, birçok veteriner kliniğinde görüntüleme cihazları, laboratuvar cihazları vesaireler, bunlar çok daha rahat elde edilebiliyor. Yani meslektaşlarım da kendi işlerine yatırım yapıyorlar. Türkiye'nin bu konuda sorunu yok. Dünyadaki en gelişmiş cihazlar kliniklerimizde şu an mevcut ve meslektaşların çoğu kullanıyor. Özellikle hastaneler. Tabii bir yerde, bir merkezli bir klinikte, bir hastanede cihaz olması yetmiyor. Hı hı. Bunu hep şu örneği verilir ya, hekimlik dışındaki alanlarda da F6'nız olsa ne olur kullanmasını, o deneyim sahibi olmadıktan sonra. Aynı şekilde çok gelişmiş bir ultrason cihazınız olabilir ama onu kullanabilecek, onu değerlendirebilecek, onu yorumlayabilecek, karar verebilecek bilgi ve deneyime sahip değilseniz tabii yetersiz kalıyor. Benim hatta şöyle bir lafım vardır, yani aslında bir hekimin özellikle oftalmoloji açısından en değerli ekipmanı kendi gözleridir. Yıllarca benzeri hastalıklar gördüğü için. Bizim alanımızda da oftalmoloji açısından da polikliniğimizde dünya standartlarında cihazlar kullanılıyor. Yani alet, cihaz eksiği yaşamıyoruz. Bu konuda özellikle son 15 yılda Türkiye'de çok büyük gelişmeler oldu.
Harika bir gelişme aslında bu. Bu yaşanan pandeminin de aslında bilime biraz katkısı olduğunu düşünüyorum. Çünkü çok fazla online webinarlar, eğitimler, dünyadaki her bilgiye ulaşım daha çok kolaylaştı. Çok yeni bir eğitim dönemine geçildiği için birçok insan kendi uzmanlık alanında yeni şeyler öğrenebildi.
Çok doğru. Bir de şöyle bir gözlemim var benim. Meslektaşlarım açısından da söyleyeyim. Bu pandemi döneminde çalıştık biz. Yani hiç bırakmadık. Sonuçta hani kliniğimize gidip hastalarımıza hizmet edebilmek amacıyla iznimiz vardı. Dışarıya çıkma iznimiz. Daha az çalışmış olsak da belki biz meslektaşlar olarak, veteriner hekimler olarak biraz daha fazla düşünmeye, kendi içimize dönmeye fırsat bulduk ve sanıyorum sebepleri vardır. Bunlara bakmak, araştırmak lazım ama birçok meslektaşım ya yerini yeniledi, ya işte iş dizaynını yeniledi, ya çalışma sistematiğini yeniledi. Kimileri daha büyük yerlere geçti, hastaneler kuruldu, yeni yeni atılımlar yapıldı. Çok üzücü bir süreçten geçmiş olsak da bence bu veteriner hekim kliniklerine yaradı.
Ben biliyorum ki biz Türkiye'deki hayvan kurtarmacılar da kolay karakterler değiliz. Kolay kabullenen, kolay yetinen insanlar değiliz. Bazen herhalde hekimleri boğduğumuz dönemler de oluyor diye düşünüyorum.
Tabii tabii, olmaz mı? Keşke hastalarımız kendileri bize gelebilse, dertlerini kendileri anlatabilse. Şimdi bu konuda bir şeyimiz var aslında. Hayvan dostlarının çoğunun işte bir şeyi vardır. Yani ne kadar az insan o kadar mutluluk, ne kadar çok hayvan diye. Aslında biz hekimler de, eminim meslektaşlarım önemli düzeyde, lütfen alınmasın hasta yakınlarımız ya da hayvan dostları, ama hastalarımız keşke kendileri gelebilselerdi. Bazen çünkü insanlar çok stresli, çok telaşlı, çok panik halde bize ulaşabiliyorlar.
O esnada en kıymetli bizim hayvanımız, en öncelikli bizim tabii, hayvanımız oluyor.
Hem öyle oluyor, hem hastası iyileşsin istiyor, bir an önce iyileşsin istiyor ve mümkünse olabilen en düşük rakamla iyileşsin istiyor tabii ki, arzu ediliyor ama tabii bazen bu iş o kadar kolay olmuyor. Yani aslında şöyle bir durum var. Biz birbirimizi anlamak zorundayız. Dikkatiniz çekiyorsa hasta yakınları diyorum. Ben hasta sahibi demeyi bile çok içime sindiremiyorum. Yani kimse kimsenin sahibi değil. Yani bir hayvanla birlikte yaşamayı tercih etmişsin. O hayvan da seninle birlikte mutluysa ne ala. Bu anlamda da sac ayağı bu. Hasta varsa hasta yakında olacak, hekim de olacak. Dolayısıyla ortada hastanın iyiliği bizim birinci amacımızsa, her şey önce bir hekim olarak bizim vazifemizse, hasta yakınlarıyla hekimlerin iyi anlaşabilmesi, iyi elektrik kurabilmesi, birbirlerine iyi kendilerini izah edebilmeleri gerekiyor. Aksi takdirde hep olan hastalarımız oluyor tabii
değil
ki.
Değil mi? Evet, bazen çok yaşanıyor. Hasta sahibi ya da hekimle hasta sahibinin arasındaki sürtüşmeden evet, hayvanın zarar gördüğü çok oluyor.
Tabii, maalesef maalesef evet.
Programı kapamadan bir güzel müzik arası daha verelim sevgili hocam. Az sonra buradayız. Dost muhabbeti kaldığı yerden devam ediyor. Biraz da magazin yapalım istiyorum sevgili hocam. İnternete aynen, girip bakıldığında Murat Şoroğlu şöyle iyidir, böyle iyidir ama çok pahalıdır. Çok para gözdür yazıyor. Niye öyle yazıyor?
Ya para göz değilim aslında. Yani ben yaşam şeklinde de bunu öyle olmadığını düşünüyorum.
Ben çok iyi biliyorum bu sorunun cevabını.
Ama tabii ki göz çok özel bir şey. Sonuçta veteriner göz polikliniği devletin bir kurumu değil. Belediyenin kliniği değil. Bir dernek ya da bir organizasyonun yeri değil. Bu tamamıyla benim koyduğum sermayeyle, evimi satarak koyduğum sermayeyle yola çıktım. Bir klinik. Gözün özel bir doku olmasının yanı sıra gözde kullanılan ekipmanlar da çok değerli, pahalı. Yani örnek vereyim. Herkes muayene ücretini konuşuyor ama ben o muayeneyi yaparken kullandığım ultrasonun kaç lira olduğunu bilmiyorum. Kaç bin dolara ya da kaç bin euroya aldığımızı bilmiyor ve her elektronik cihazda olduğu gibi onların da bir ömür var. 3 sene kullanırsınız, 5 sene kullanırsınız. Az önce veteriner göz polikliniğine geçerken cihazların update edildiğinden bahsettim değil mi? Bunda muhakkak yani muayene ücretlerine bir yansıması oluyor. Kaldı ki göz ameliyatları şimdi insanlar geliyor el kadar bebe bir kediyi bize bir box'a teslim ediyorlar ama ameliyathaneye giremiyorlar.
Tabii.
Ameliyathanede açılan bütün malzemelerin bu bir kısırlaştırma ameliyatı değil ki bir eldiven işte biraz şey ki kaldı ki kısırlaştırma ameliyatlarının da maliyeti yüksektir ama bir de gözü düşünün. Yani biz kendimiz katarak ameliyatı olurken hangi malzemeler kullanılıyorsa onlar kullanılıyor. Hı hı. İşin tezat kısmı ve insanların yadırgadığı şey şu. Vergi ödüyoruz, kira ödüyoruz, maaş ödüyoruz. Artı dolar euro üzerinden malzeme parası ödüyoruz biz. Yani o ödenen ameliyat ücretleri bizim kazancımız değil.
Ve koca bir ekip çalışıyor
tabii
orada.
Tabii ki. Yani kaç kişi çalışıyor? Onları bir kenara bırakın. Yani bir aldığımız malzeme, örneğin viskoelastik materyali bir iki ay sonra aldığımızda aynı fiyatı alamıyoruz. Hı-hı. Kurlar yükseliyor sürekli. Dolayısıyla bunlar da tabii ki maliyetleri yükseltiyor. Tabii çok vergiler çok yüksek bu arada. Hı hı. Hani eminim meslektaşlarım ya da bu ülkedeki bütün vatandaşlar da buna destek olacaktır.
Tam onu diyecektim. Yani kazancınızın meslektaş olması gerekiyor.
Kazanabiliyorsanız kazancınızın %25'ini zaten devlet alıyor. Biliyorsun bu pandemi döneminde birçok meslek grubunda vergileri ötelendi, şunlar oldu, bunlar oldu ama veteriner klinikleri bunların dışında tutuldu. Yani hem daha az çalıştık hem daha çok yine yani hiçbir şey bize imkan tanımadı. Üstelik. Vergilerimizi ödedik. Yani çok arzu ederdim tabii birileri benim kurmuş olduğum kurumu sponsor olsa, finanse etse, ne bileyim bir hayvansever bana 2-3 katlı bir bina verse, hocam sizden kira istemiyorum çalışın dese, devlet bizim vergilerimizi indirse, hayvanlara hizmet ediyor bu klinikler sonuçta diye. Bu tür şeyler olsa tabii ki bunlar da fiyatları yansın ama insanlar bir de şunu görmüyor. Örneğin bir ameliyat et, bizim prensiplerimiz var. Kimsesiz hayvanlara %50 indirim yapıyoruz.
Tam ben oraya gelecektim. Evet. Veteriner göz böyle, polikliniğinde.
Tabii bangır bangır her yerde şey yapmak istemiyoruz. Yani hani bağırmak istemiyoruz ama arayıp da soran kişilere söyleniyor danışmadaki arkadaşlar tarafından. Yani bir ameliyat ücretinden %50 indirim yapmak demek zaten kazanmamak demek. Yani ben bu anlamda da 10 yıldır yıllık bazda düşünün belki birkaç araba parasına zaten sokaklara yaymanın gururu ve mutluluğu içerisindeyim ama bunu da böyle gidip böbürlenerek sağda solda anlatacak halim yok. Ya da bir ameliyat olduğunuz diyelim 6 ay sonra gittiğinizde bir kontrol ücreti ödersiniz. Oysa ki bizde bir katarak ameliyatı olduysa 2 sene 3 sene sonra bile kontrol etsek kontrol ücreti alınmaz aslında. Yani kendi içimizde de bir takım etik değerlerimiz var. Aynı ülkede yaşıyoruz. Aynı koşullarda yaşıyoruz. Aynı coğrafyayı paylaşıyoruz. Olan var, olmayan var. Benim ailem de emekli. Benim işte bir kuzenim de öğrenci. Hani hepimiz ne olduğumuzu biliyoruz. Fakat bunun başka yolu yok. Yani bu çarkın da bir şekilde dönmesi gerekiyor ki hayvanlara biz ışık verebilelim, onların yanında olabilelim.
Öyle güzel anlattın ki yani hani bunu da dinleyip ikna olmayacaklar için daha da söyleyecek bir şeyimiz yok.
Yani bir de tercih sebebi yani herkes bize ilgilenemiyoruz elbette. Keşke bütün hastalar bize ulaşabilse.
Keşke. Sevgili hocam ağzından bal damlıyor. Teşekkür ediyorum bu pazar akşamını bize harcadın.
Rica ederim. Keyifli.
Çok mutlu oldum.
Seni özlemiştim zaten.
Çok mutlu oldum. Karşılıklı özlemimiz. Umarım veteriner göz polikliniğinde değil dışarılarda kedisiz köpeksiz sağlık sebebiyle olmayan görüşmeler olur.
İnşallah. Ben de öyle diliyorum.
Hepinize sağlıklı uzun bir hafta sonu diliyorum. İyi akşamlar. Podcast dinle.